Selam dostlar. Bugün yine sizlere kendi yazdığım bir hikayeyi seslendireceğim. Hikayenin adı Yaralı Kalp. Hazırsanız başlayalım. Yaralı Kalp. Oldukça soğuk, hatta ayaz bir kış günüydü. Gökyüzü her an kar başlayacakmış gibi kızıldı ve rüzgar şiddetli bir şekilde esiyor, ağaçların ileri geri sallanmasına neden oluyordu. Yatakta kalıp sıcak bir battaniyeye sarılarak kitap okumak ne kadar güzel olurdu böyle bir günde. Ama dışarı çıkmam gerekiyordu. Bu sebeple beni sevdiğim şeylerden, evimden, yazı masamdan ve yatağımdan, ille de yatağımdan ayıracak olan işime lanetler savuruyordum içimden. Evden ayrılmam yarım saati bulmuştu. Dışarısı saat 7.30'u geçmesine rağmen hala karanlıktı. Apartmanın dışındaki 7 basamaklı merdivenin bazı basamakları buz tutmuştu. Ve bu, sarı sokak lambasının ışığını yansıtıyordu yüzüme. Düşmemeye çalışarak bir akrobat edasında kaldırıma indim. Her adımda daha da kabuğuma çekiliyordum. Başımı öne eğdim. Ellerimde eldiven olmasına rağmen üşüyen ellerimi ağzımdan çıkan sıcak nefes ile ısıtmaya çalışarak yürümeye başladım. Soğuk, yüzümü ve tenimi adeta ısırıyordu. Akşam yer bulamadığım için arabamı park ettiğim arka sokağa geldim. Arabamı bulup içine kendimi atar atmaz bir rahatlama hissi doldu içime. Yüzümü bir jilet gibi biçen ayazdan kurtulduğum için de memnundum ayrıca. Ancak bakalım bu dondurucu soğukta arabam çalışacak mıydı? Kontağı çevirdim. Evet, zorlansa da arabam çalışmıştı. Tam hareket edecektim ki orada arabamın önünde bir karartı gördüm. Hafif aydınlanmaya başlayan havada bu görüntü zar zor seçiliyordu. Neydi şimdi bu? Upuzun, boylu boyunca uzanıyordu öylece. Sakın bir insan olmasındı. Aman Allah'ım, derhal yanına koştum. Üzerinde eski bir çul ya da kilime benzer bir şey örtülüydü. Bu paçavrayı sıyırıp atınca emin oldum. Bu bir insan, daha doğrusu 30'lu yaşlarda gösteren bir erkekti. Titreyen ellerimle biraz da çekinerek yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Sert esen rüzgarda bunu anlamak çok zordu. Eldivenlerimi çıkarıp elimi kazağının boyun kısmına soktum. Teni soğuk değildi. Bir umut belirdi içimde. Kulağımı neredeyse ağzına değecek şekilde yanaştırdım yüzüne. Ve zayıf bir şekilde nefes aldığını fark ettim. Yoldan geçenlerden yardım alarak onu arabama taşıdık. Kaybedecek zaman yoktu. Ara sokaklardan, ışıklara yakalanmamak için hızla sürdüm arabamı. Bu arada delikanlı, ağzı kapalı kalmış bir çöp kovası gibi kokuyordu. Bu koku arabanın içini boyadı. İşin kötüsü camları da açamıyordum soğuktan. Neyse ki yolculuk fazla sürmedi. Hastane evimden birkaç sokak ötedeydi. Acilin bulunduğu yana yaklaşıp içeriye daldım. ''Yetişin, donuyor!'' diye bağırdım içeriye. Bir an süren bir sessizlik oldu içeride. Sonra üç çalışan geldi. Delikanlıyı arabadan indirip sedyeyle içeriye taşıdılar. Bilinci yerinde değildi. İlk etapta vücut ısısını normale döndürmeye çalıştılar. Doktorun korkusu delikanlının şoka girmesiydi. Vücudunun bazı yerleri su toplamış, kabarcıklar oluşmuştu çoğu yerinde. Üzerini değiştireceklerdi. Beni dışarıya çıkardılar. Yaklaşık 2 saat kadar sonra gözlerini açmış. Bir hasta bakıcı haber verdi bana. Yanına girdim. Başucuna kadar ilerledim. Su yosunu rengindeki yemyeşil gözlerini tavana dikmiş, yatıyordu. Nasıl olduğunu sordum. Cevap vermedi ilkin. ''Beni duyabiliyor musun?'' dedim bu sefer. ''Maalesef evet.'' dedi kırıcı bir ifadeyle. Bu tavrını görmezden gelerek nasıl olduğunu sordum yeniden. ''Hala yaşıyorum.'' dedi kayıtsızca. Bir şeye ihtiyaç olup olmadığını sordum. Başını iki yana salladı. Yüzüme bile bakmıyordu. Onu fazla yormak istemedim. Yine geleceğimi söyleyip ayrıldım yanından. Acele olarak iş yerine gittim, bir hafta izin aldım. Dönüş yolunda sürekli delikanlıyı düşündüm. Patavatsız görünmesine rağmen çok yakışıklı biriydi. Kaşları, uzun kirpikleri, burnu ve yüz hatları öyle belirgin, öyle kusursuzdu ki delikanlı deyim yerinde ise erkek güzeliydi. İçimde bir düşünce gezinip duruyordu. Öyle biri ne diye bir arabanın önünde, paçavralar içinde yatıyordu. Hem de bu soğukta. Bir derdi mi vardı acaba? Ne diye sokaklarda kalıyordu ayrıca? Gidecek kimsesi yok muydu? Çok fazla soru geçiyordu zihnimden. Ama bunları bile bastıran bir şey vardı. Delikanlının yeşil gözleri. Bu gözler gözümün önünden gitmiyordu. Arabamı park ettim. Gün hayli yükselmişti. Ancak güneşe rağmen ayazın etkisi henüz kırılmamıştı. Güneşten gölgeye geçildiği yerlerde bu durum bariz bir şekilde fark ediliyordu. İçimi çekmekten yine kendimi alamadım. Acilin kapısında sabah onu muayene eden doktorla karşılaştım. Hastanın durumunu sordum ayaküstü. ''Düzeliyor Aslı Hanım.'' dedi. ''Tam zamanında getirmişsiniz. Fazla bir hasar yok vücudunda. İkinci dereceden bir donma vakası bu. toparlayacak. Tez zamanda eskiye dönecektir. Bu iyi haberdi. Teşekkür edip ayrıldım doktorun yanından. Delikanlının yanına, müşahede odasına geldim. Başı kapıdan yana gelecek şekilde sol elini yüzünün altına koymuş uyuyordu. Yanı başına gelip oturdum. İzlemeye başladım onu. Yeni doğmuş bir bebek gibi burnunu sündüre sündüre uyuyordu. Bir saat kadar kaldım yanında. Uyanmadı. Eve gitmem gerekiyordu. Bari o uyanana kadar gidip geleyim diye düşünerek yola çıktım. Üzerimi değiştirip bir markete girdim. Hasta için terlik, pijama filan aldım. Yeniden hastaneye döndüm. Odada hemşire vardı. Hastanın tansiyonunu ve ateşini ölçüyordu. O çıkınca içeriye sokuldum. Yine tavanı izliyordu delikanlı. İçeri girdiğimi görünce şöyle bir baştan aşağı süzdü beni. Yeniden çevirdi başını. Onun için getirdiklerimi bir yana bıraktım. Ziyaretçiler için getirilen koltuğa oturdum. Bir zaman bekledim bir şey der mi diye. Konuşmuyordu. Onun sustuğunu görünce ona ''Biraz daha iyi misiniz?'' diye sordum. ''Doktorunuza göre durumunuz kötü değilmiş.'' ''Doktorların canı cehenneme.'' dedi. ''Bırakmıyorsunuz ki ne olacaksa olsun.'' ''Niye böyle diyorsunuz?'' dedim. ''Ne olacaksa olsun da ne demek?'' ''Ne demekse o demek.'' dedi sinir bozucu bir tavırla. Sanki beni odadan kaçırmak, yalnız kalmak için mahsus yapıyordu bunu. ''Sizin sinirleriniz bozulmuş.'' dedim. ''E normal aslında, yaşadıklarınızı düşünürsek.'' ''Yaşadıklarımın da canı cehenneme.'' dedi tavanı izlemeyi sürdürerek. Konuşmaya çalışmak anlamsızdı. Belli ki istemiyordu. Daha fazla sürdürmek saçma olacaktı. Ben yine gelirim diyerek çıktım dışarıya. Aşağıya, kantine inip bir çay söyledim kendime. Hiç bu kadar alçalmış hissetmemiştim kendimi. Orada ne arıyordum ben? Tamam, insanlık görevimi yerine getirmiş, onu hastaneye ulaştırmıştım. Ne diye hala orada bekliyor ve delikanlıya yaranmak istiyormuşçasına ona anlamsız sorular sorup duruyordum? Ne istiyordum tam olarak? Tanrım! Bir kez daha zamanımı boş ve gereksiz şeylere mi harcıyordum yoksa? Çayımı içtikten sonra eve döndüm. Bir süre yazmaya çalıştığım yarım kalan kitabımın başında düşündüm. Birkaç sayfa yazdım. Ama yazdıklarım dümdüz, içinde hiçbir duygu barındırmayan cümlelerdi. Yazdıklarımın hepsini sildim. Balkona çıkıp bir sigara yaktım. Karşı apartmanın karartısı güneşi engellediğinden balkon inanılmaz şekilde soğuktu. Sigarayı yarısında söndürüp içeri girdim. Bir şeyler atıştırıp yeniden hastaneye geldim. Hastamız yatağında değildi. Sandalyede oturuyor, bir dergi okuyordu. Ona aldığım pijamaları giymiş, sanırım yıkanmıştı. O kötü koku gelmiyordu artık kendisinden. Kapıda durmuş onu izlediğimi görünce homurdandı. Ne dediğini anlayamadım. ''Bana bir şey mi dediniz?'' diye sordum. ''Hayır'' dedi. ''İçeri girebilir miyim?'' dedim. ''Girmeyin desem ne yapacaksın?'' dedi. ''Bilmem, belki giderim'' dedim. Gözlerime baktı. Bir süre düşündü. ''Beni sen mi getirdin bu hastaneye?'' diye sordu. Bu soru bana ''İçeri girebilirsiniz'' demek gibi geldi. Bu sebeple birkaç adım attım ona doğru. ''Evet'' dedim sonra. ''Sizi ben getirdim sabah. Arabamın önünde yatıyordunuz.'' ''O araba senindi demek. İçine girmeye çalıştım. Kapıyı açamadım. Açabilsem beni arabanda bulacaktın sanırım'' dedi gülümseyerek. İlk kez gülümsüyordu ve bu yüze gülümsemek çok yakışmıştı. ''Eğer bilseydim kilitlemezdim kapısını'' diyerek ben de gülümsedim ona. Yüzü ciddileşti. ''Aslında evet, denedim arabana girmeyi ama sonra kendime kızdım. Ne gerek vardı sanki? Girsem ne olacaktı arabana? Amacım bu değil ki. Yaşamak da ölmek de bir benim için. Niye böyle dediniz?'' diye sordum. ''Bir derdiniz mi var sizin?'' ''Bir dert'' dedi, gözlerini pencereden yana çevirerek. ''Evet, adına dert denirse bir derdim var.'' ''Nedir?'' diye sordum. ''Özel değilse dinlemek isterim.'' ''Özel ne demek unutalı çok oldu?'' dedi. ''Aslına bakarsan çok şeyi unutalı çok zaman oldu.'' ''Kaçamak cevaplar veriyorsunuz.'' dedim. ''Nedir sizi üzen şey? Ne diye karamsarsınız böyle?'' ''Anlatması bana, dinlemesi sana zor gelecek şeyler öğrenmek istiyorsun.'' dedi yönünü bana çevirerek. ''Oysa bunları öğrenmen hiçbir şeyi değiştirmez.'' ''Olsun'' dedim. ''Siz anlatın yine de. Hem biliyor musunuz, ben bir yazarım. Belki işime yarar anlatacaklarınız.'' Bir süre düşündü. ''Bir yazarsın'' demek dedi. ''Tuhaf.'' ''Tuhaf olan nedir?'' diye sordum. ''Boş ver'' dedi elini sallayarak. ''Konuşmaya bile değmez bunlar.'' ''Rica edeceğim'' dedim. ''Belli ki sizi sıkan, üzen bir durum var. Anlatırsanız iyi gelir belki, kim bilir.'' ''Pekala'' dedi. ''Siz kaşındınız. Anlatacağım. Bu arada benim adım Buğra.'' ''Ben de Aslı'' dedim. ''Biraz geç oldu ama.'' gülümsedi. Sonra, ''Bir zamanları anlatacağım size. Kendi bir zamanlarımı. O sıralar 20'li yaşlarımın sonunu yaşıyordum. Üniversiteyi Denizli'de okumuş, okuldan sonra orada bir iş bulup çalışmaya başlamıştım. Biliyor musun, sık sık gittiğim bir mekan vardı Denizli'de. Fırsatını yakalayınca oraya kaçardım. Canlı müzikli, eğlenceli bir yerdi burası. Toplumun her kesiminden insan görmek mümkündü orada. Bir akşam iş çıkışı yine uğramıştım. Bir masada oturmuş, içkimi içiyor, takılıyordum. O anda gördüm onu. Benim bulunduğum yana bakıyordu. Bana mı bakıyordu? Niye bakıyordu? Teyit etmek istercesine arkamdaki masalara bakındım. Oralarda oturan yoktu. Evet, yanılmıyordum. Bana bakıyordu bu kız. Oldum olası bu tür bakışmaları severdim. Değişik, folklorik bir yanı vardı bunun. Neyse, hemen çaprazımdaki masada oturuyorlardı. Yanında yaşı hayli büyük gösteren bir adamla orta yaşlarının üzerinde bir kadın daha vardı. Sanki orada, o masada olmak istemiyor gibiydi. Bir emanet gibi duruyordu. Öyle sıcak ve derin bakıyordu ki bana, hani nasıl derler, içimde bir şeyler eriyor, akıp gidiyordu. Bu bakışma bir süre devam etti. Oraya, masalarına nasıl gidecek, onunla nasıl tanışacaktım? Bunu düşünüyordum durmadan. Bir ara masadan kalktı, lavaboya gitti. Geri gelirken masalarından yana baktı, tedirgindi. İzlenmediğine emin olduktan sonra ortalarda gezinen bir garsonu çağırdı yanına. Ona bir şey verdi. Sonra geldi yerine oturdu. Gülümsüyordu bana. Tanrım, ne kadar güzel biriydi. Ne kadar güzel bakıyordu gözleri. Her haliyle tam bir dilberdi. Ben bunları düşünürken garson yanıma geldi. Bana bir kağıt uzattı. Alıp okudum. Şu yazıyordu kağıtta. Kalkmak üzereyiz. Numaranızı yazınız. Bu kadar. Garsondan bir kalem isteyip notunun altına cep telefonu numaramı yazdım. Notu garsona kalemle birlikte geri verip ''Al bunu, o kıza ulaştır.'' dedim. ''Dikkat et, yanındakilere çaktırma.'' diye de tembihledim. Garson masalarına gittiği bir anda gizlice verdi notumu. Bacak bacak üstüne attı Buğra. Gözleri dalgın bakıyordu. Ardından ''Devam mı yazar hanım?'' diye sordu. ''Devam.'' dedim. Notu aldıktan birkaç dakika sonra kalktılar. Gidene kadar ara ara dönüp baktı bana. Ben de ona. Aradan bir gün geçti. Telefon elimde bekliyorum sürekli. Ha aradı, ha arayacak diye. Ama telefonum bir türlü çalmıyor. O günün akşamıydı. İki satırlık bir mesaj aldım. Ben Senem. Yarın saat 2'de Horoz heykelinin önünde olacağım yazıyordu. Ondandı mesaj. Tamam yazıp karşılık verdim. Ertesi gün izin aldım işimden. Ve tam saat 2'de Horoz heykelinin önündeydim. Geldi. Aman Allah'ım. Bugün daha bir güzel, daha bir alımlıydı. Ayak üzeri tanıştık. Doğu aksanıyla konuşuyordu. Buradan gidelim, çok insan var dedi. Onu alıp bir çay bahçesine götürdüm. Birkaç bardak çay içtik. Kim olduğunu sordum defalarca. Söylemiyordu. Adımı bilmen kafi diyordu. Başka da bir şey demedi. Nerede oturuyor, o gece yanındakiler kimdi, bunların hiçbirine cevap vermedi. Sadece beni çok beğendiğini ve benim gibi birisini tanımayı çok istediğini söyledi birkaç kez. Hiçbir şey hakkında detay vermiyor, gereksiz yere konuşmuyor, elleri çenesinde masumca gözlerime bakıyordu. O gün çok fazla kalmadı yanımda. Gitmeliyim dedi ve dur bile diyemeden gitti. Onu durağa kadar götürmeme bile müsaade etmedi. Giderken yarın aynı saatte son kez dedi. Neden son kez demişti? Gece boyu bunu düşündüm. Yoksa gidiyorlar mıydı bu şehirden? Ertesi gün o gelene kadar içim içimi yedi. Gelince yine bir gün önceki yere götürdüm onu. O gün hüzünlüydü çehresi. Bir gün önceki güleç dilber nerede, bu kız neredeydi? Anlaması gerçekten güçtü. Bir süre bakıştık onunla. Bir gün önceki sorularımı yineledim. Kim olduğunu, neden sorularıma cevap vermediğini, her şeyi. Konuşmuyor, adımı bilmen yeterli. Zamanımızı boşa harcama, diyordu. Elini tutmak istedim bir an. Ellerini sakladı, izin vermedi. Ayıp dedi. Çok toy ve körpe diye geçirdim içimden. O anda ağlamaya başladı. Ne oluyor anlayamıyordum. Neden ağladığını sordum. Onun yanındaki sandalyeye geçmek için kalktım. Buna da izin vermedi. Geri eski yerime geldim. Siline siline ağlıyordu hala. O güzelim gözlerine gözyaşlarını hiç yakıştıramıyordum. Niye ağlıyordu? Neden bu kadar ketumdu ağzı? ''Lütfen söyle'' dedim. ''Neden ağlıyorsun?'' Sustu Buğra. Yüzüme dikti yine gözlerini. ''Sıkıldın mı yazar hanım?'' diye sordu bana. ''Hayır'' dedim. ''Bölme lütfen. Anlat. Sonra ne oldu?
Sonra bana her şeyi anlattı. Hani onu ilk tanıdığım gece yanında yaşlı bir adam vardı demiştim ya. Evet dedim. İşte o adam onun kocasıymış. Ayrıca iki karısı daha varmış adamın. Anlayacağın, Senem'i diğer iki karısının üzerine kuma olarak almış.
Çok kötü bir şey bu diyerek araya girdim. Bu çağda hem de. Zavallı kızcağız. Kusura bakmayın Buğra Bey, tutamadım kendimi. Ne felaket bir şey bu.
Ziyanı yok dedi Buğra. Ben de benzer bir tepki vermiştim ilk duyduğumda. Hatta ne diyeceğimi bile bilememiştim. Elim dudaklarımda kala kalmıştım. Sonra onu o adamdan kurtarabileceğimi söyledim. İstemezse oraya, o adamın yanına gitmek zorunda olmadığını, devlete sığınabileceğini anlattım. Başını iki yana salladı. Yapamam dedi. Beni öldürürler. Oysa ben ölmek değil, yaşamak istiyorum. Böyle şehirlere gelmek, gezmek, senin gibi iyi insanlar tanımak istiyorum. Yeniden ağlamaya tutuldu. Sonra bana omzunu ve bileklerini gösterdi. Omzu ve bilekleri morluklarla doluydu. Dün buraya geldiğim için beni dövdü kocam, dedi. Keşke demeseydin buraya geldiğini dedim. Deli misin? Hiç der miyim? O beni alışverişe gittim sanıyor. Güzel kara gözlerini sildi mendiline. Bilse buraya geldiğimi bugün yaşıyor olmazdım. Asla affedilmez bizde böyle şeyler. Peki neden göze aldığında geldin diye sordum Senem'e. Bu çok büyük bir risk. Ne bileyim dedi kaçamak bir gülümsemeyle. Seni çok beğenmiştim. Hem benim hiç senin gibi bir arkadaşım olmadı. Çocuk yaşımdan beri evliyim. Neyse bırakalım bunları dedi bana. Hayır dedim bırakmayalım. Kestirip atma. Seni kurtaralım o adamdan. Anlamıyorsun dedi sesinin tonunu ayarlamaya çalışarak. Kaderime bu düştü benim de. Bundan ötesi yok. Başkası yok. Başka hayat yok. Ve biliyor musun? Bugün gidiyoruz buradan. Kocamın küçük kardeşi yaşıyor burada. Bebeği oldu. Onun için gelmiştik buraya zaten. Gece gidecekmişiz. Müsaade etmese de ellerini yakaladım. Gitme dedim. Kal burada benimle. Seni benim yanımda asla bulamazlar. Alamazlar seni benden. Başını iki yana salladı bir süre. Seni de öldürürler dedi. Öyleyse başka yerlere gideriz dedim. Başka bir şehre ya da küçük bir kasabaya falan. Bulurlar dedi. Sen onları tanımıyorsun. Sana da kıyarlar. Saatine baktı sonra. Oo, çok geç olmuş. Gitmeliyim dedi. Ellerini ellerimden kurtardı ve kalktı. Önce veda, sonra teşekkür etti bana. Ne kadar dil döksem de hangi şehre gideceklerini, nerede yaşadıklarını söylemedi bana. Durağa kadar arkasından takip ettim. Fark etti. Parmağını salladı bana. Seni gidi dercesine. Sonra dolmuşa bindi ve gitti. O gidince kendime çok kızdım. Neden onunla gitmedim diye. Gitseydim kaldığı yeri öğrenir, gideceği kenti bir şekilde araştırabilirdim. Ama olmadı Aslı. Kaydı gitti ellerimden. Onu o hayattan çekip alabilirdim oysa. Yanımda tutar, bir ömür onunla yaşardım. Evet, onunla yaşayabilirdim. Öyle saf ve temizdi ki, tanısan demek istediğimi anlardın.
Size mesaj yazdığı numara. Oradan ulaşamadınız mı ona? Diye sordum Buğra'ya.
Hayır. Gittikten sonra aramaya çalıştım. Hat kapattırılmıştı. Yani tüm yolları tıkamıştı kendince.
Sustu Buğra. Bir çift gözyaşı asılı kalmıştı kirpiklerine. Bir süre hüznünü yaşamasına müsaade ettim. Sonra, çok dokunaklı bir hikaye bu dedim. Kızacaksın belki ama ben kafamda bazı noktaları birleştirdim. Senem'le tanıştığımda Denizli'de yaşıyordum dedin az önce. Burası ise Denizli'ye çok uzak bir doğu şehri. Sen buraya...
Evet dedi Buğra. Buraya onun için geldim. Onu arıyorum. Tam 5 yıl oldu. O gideli beri çok fazla doğu şehri gezdim. Bazı şehirlerin kasabalarına kadar indim. Ama bulamadım onu. Belki bir köyde yaşıyorlar. Belki de bana yalan söyledi. Buralarda bile değil. Belki de hala Denizli'de bir evde. Bilmiyorum. Fakat fark etmiyor artık. Aramaya devam edeceğim onu.
İyi de dedim. Böyle bir aramayla bulunmaz ki o. Dediğin gibi ya daha önce gittiğin şehirlerin birinde bir köyde yaşıyor olabilir. Ya da sen oralarda olduğun sırada evindeydi belki de. Böyle arama olur mu?
Olur Aslı Hanım. Başka çarem yok. Başka yöntemim de yok. Tek yol bu. Onu durdurmayıp o hayatın içine itmemin cezası bu çektiğim.
Onu o hayata sen itmedin ki Buğra dedim. Bilakis sen ona yardım bile etmek istemişsin. Kendini boşa suçluyorsun bence.
Hayır dedi Buğra. Onu durdurabilirdim. Bana onu durdurmam, göndermemem için gelmişti. Yoksa ne alaka yani? Tanımadığı bir adama insan böylesine yaklaşır mıydı? Tutunacak bir daldım ona göre ben. Onun kurtarıcısıydım. Ama yapmadım. Lanet olsun ki yapamadım. Bak sana ne göstereceğim.
Dolaba gitti. Pantolonunun cebinden bir şey aldı geldi.
İşte burada dedi sonra. O gidince dükkan sahibinden rica edip kamera kaydından aldık bu resmi.
Resimde dediği gibi bir kız vardı. Resim sağ üst çaprazdan çekilmişti. Kız muhtemelen başını sağa sola çevirdiği anda yakalanmıştı bu görüntü. Çünkü vücudu düz, başı sağda görünüyordu kızın. Çok duru ve sade bir yüzü vardı. Yüz hatları tam belli değildi. Ama yine de alımlı görünüyordu. Güzel kızmış dedim resmi Buğra'ya uzatırken. Güzelmiş ama bu yine de yaptığınızı doğru kılmaz. Onu bu şekilde bulmanız imkansız.
Bulacağım Aslı Hanım dedi Buğra ve ayağa kalktı. Bulacağım, bulmalıyım. Ya onu bulacağım ya da onu ararken böyle öleceğim. Bu arada sana da kaba davrandım. Kusura bakma artık. Senin de dediğin gibi sinirlerim bozuk. Şimdi müsaadenle kendi kıyafetlerimi giyeceğim. Gidiyorum.
Ne diyorsunuz dedim yüksek sesle. Daha iyileşmediniz bile. Ağlamaklı bir ifadeyle gülümsedi.
İyileşsem ne olacak sanki? Dışarıya çıkınca olacak olan yine bu. Şimdi izninle.
Kapıyı gösteriyordu bana. İstemesem de odadan çıktım. Arkamdan kapıyı kapadı. Bir süre sonra eski kıyafetlerini giyinmiş bir halde oda dışarıya çıktı. Gözlerinde tarifsiz bir keder ve hüzün vardı. Durun dedim. Başka bir yol bulabiliriz. Sağ işaret parmağını dudaklarına götürdü. Şşşt dedi.
Lütfen. Siz de gidin artık. Ve beni de unutun.
Sonra beni orada bıraktı ve koridor boyu yürüdü. Merdivenlerden indi, gitti. Bir dakika kadar bekledim orada. Sonra onun arkasından seyirttim. Dışarıya çıktığımda ortalarda yoktu. Çoktan kaybolmuştu gözden. Soğuk şiddetlenmişti. Karanlık çökmüş, sokak lambaları bile yanmıştı. Arabama dönüp yol boyu düşünerek eve geldim. Bir daha onu ne gördüm ne de hakkında bir haber alabildim. Aradan yıllar geçti. Bugün dışarıdaki soğuğu hissedince yeniden aklıma geldi o ve hikayesini kaleme almaya karar verdim. Üstelik doğru mu yaptım bunu bile bilmiyorum.